Trans World Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Yuhanna 19. bölüm 38 ila 40. ayetler arasında bundan sonra Aramatyalı Yusuf İsa Mesih'in cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceleyin İsa'nın yanına gelen Nikodim de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar diye yazıyor. İsa Mesih'in cesedini gömmeyi üstlenen bu iki kişi Yahudilerin önde gelen saygın adamlarındandı. Aramatyalı Yusuf zengin ve nüfus sahibi birisiydi. Nikodim ise Yahudilerin önde gelen yöneticilerinden biri olup bir gece İsa ile konuşmaya gelmiş olan yaşlı kişiydi. Kendisi aynı zamanda bir ferisiydi. Bu ikisi İsa'nın gizli izleyicilerindendi ama bu olayda kendilerini ilk defa açık bir şekilde belli ediyorlardı. Bunları gizli inanlar oldukları gerekçesiyle hemen yargılamayalım. Bu olaya kadar onlar geri planda kalmışlardı ama şimdi İsa'nın diğer bütün öğrencileri çil yavrusu gibi dağılıp bir yerlere gizlendiklerinde bu ikisi ortaya çıkıyor ve kendilerini gösteriyorlardı. İsrailoğulları çok uzun yıllar Mısır'da tutsak olarak yaşadığından Mısırlıların ölü hazırlama ve gömme geleneklerini adapte edip geliştirmişlerdir. Yeni antlaşma dönemlerindeki inanlar gibi eski antlaşma dönemlerindeki inanlar da bedenin öldükten sonra gelecekte yeniden dirileceğine her zaman inanmışlardır. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Evet, diriliş bedeni bambaşka bir beden olacaktır. Tanrı çocuğunun bedenine iyi dikkat etmesi ve koruması işte bu nedenledir. Geleneğe göre kefenin içine bedenin ağırlığının yarısı kadar baharat konulurdu. Buna göre İsa'nın bedeninin yaklaşık ağırlığı 60-65 kilo olduğunu tahmin edebiliriz. Baharatlar mür karıştırılarak bedenin üzerine serilir ve daha sonra bu şekilde hazırlanan beden keten bezlerle sarılırdı. Böylece beden mühürlenmiş ve havayla irtibatı kesilmiş olurdu. Sarma işine parmaklardan başlanır, daha sonra kollar ve tüm beden sarılmış olurdu. Yani bu yolla Rab İsa'nın bedeni bir anlamda mumyalanmış olmaktaydı. İsa Mesih'in bedeninin bu şekilde baharatlarla ve mürle örtülerek üzerinin keten bezlerle sarılması Yuhanna için önemli bir ayrıntı olarak görülmektedir. Çünkü Yuhanna pazar sabahı mezara gidip kefen bezlerini yerde serili olarak ve bedenin bu bezlerin içinde olmadığını görünce İsa'nın dirilmiş olduğunu bilecek ve bu gerçeğe iman edecekti. Yuhanna 19. bölüm 41 ila 42. ayetlerde İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular diye yazar. Yahudilerin sep günü çok kısa bir zaman sonra başlayacağından çok acele etmeliydiler ve öyle anlaşılıyor ki İsa'nın bedenini gömülmesi için tamamen hazırlayamamışlardı. Bayram sonrasında pazar günü erken saatlerde kadınların mezara ellerinde baharatlarla gidip İsa'nın bedenini gömülme adetlerine göre tam anlamıyla hazırlamaya gitmeleri işte bu nedenledir. Yuhanna 20. bölüme geldiğimizde bu bölümün temel konusunu şöyle açıklamak mümkündür. İsa Mesih'in ölümden dirilişi, İsa'nın Meryem'e görünmesi, İsa Mesih'in öğrencilerine görünmesi ve İsa'nın Thomas'a görülmesi. Yuhanna müjdesinin bu bölümü İsa Mesih'in ölümden dirilişini anlatır. İsa Mesih'in ölümden dirilmesi Mesih inancının yani Hristiyanlığın en temel gerçeğidir. Bu gerçek o kadar önemlidir ki birisi bu doğrultuda şöyle demiştir. İsa'nın ölümü hakkında gerektiğinden fazla konuşmadan duramıyoruz ama öte yandan İsa'nın ölümden dirilişi konusunda ise hiçbir zaman yeterince söz söylemiyoruz. Hristiyan kilisesinde durum maalesef bugün budur. İlahiyat, ilahi ve vaaz kitaplarının büyük kesimlerinde İsa Mesih'in ölümüyle ilgili birçok şeye rastlamak mümkündür. İsa'nın ölümden dirilişi konusu ise genellikle sadece Paskalya zamanında yani Diriliş Bayramı sırasında duyulmaktadır. Ancak unutmayalım ki Pentekost gününden başlayarak yeni antlaşmada kaydedilmiş bütün vaazlarda İsa'nın ölümden dirilişi konusu daima öncelikle ve ağırlıkla ele alınmıştır. Yuhanna 20. bölüm 1. ayette haftanın ilk günü erkenden ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü diye yazıyor. Haftanın ilk günü yani pazar günü. Mecdelli Meryem İsa'nın mezarına geldi. Bu noktada şöyle bir soru sorabiliriz. Sep günü yani Yahudilerin kutsal gün diye tuttukları Şabat günü cumartesiden pazar gününe ne zaman değiştirilmiştir? Bu soruyla sık sık karşılaşmaktayız. Bu soruya da genellikle cumartesiyi dinlenme günü olarak tutmak gerektiğini inananlar soruyorlar. Dinlenme günü cumartesiden pazar gününe İsa Mesih ölümden dirildiği zaman değiştirilmiştir. İsa sep günü boyunca ölüydü ama pazar günü ölümden dirildi. O andan itibaren bütün Mesih inanları haftanın birinci günü olan pazar günü bir araya gelmişlerdir. Sep günü eski yaratılışa aittir. Tanrı her şeyi yarattıktan sonra 7. gün olan sep gününde dinlenmiştir. Yorgun olduğu için değil ama o günde hiçbir şey yapmadığı yani yaptıklarının tamamlandığı için dinlenmiştir. Ama şimdi bizler Rab İsa Mesih'e iman ederek yeni bir yaratık olduk. Pentekost gününde gerçekleşen ruhsal olaylarda haftanın birinci günü olan pazar günü meydana gelmiştir. İncil kayıtlarının yazarlarının sonuncusu olan Yuhanna'nın İsa Mesih'in ölümden dirilişinin haftanın birinci günü olan pazar günü gerçekleştiğini vurgulaması gerçekten dikkat çekicidir. Sanımca dirilişin yaşandığı pazar sabahı gelişen olayları sırasıyla ele almakta büyük yarar vardır. Scofield referans kutsal kitabında bulunan bir dipnotu burada aktarmak istiyorum. Bu üç kadın Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome baharat taşıyan diğer kadınlarla beraber İsa'nın bedenini gömülme adetlerine göre hazırlamak için erkenden mezara geldiler. Ama Mecdelli Meryem mezarı örten taşın yuvarlanmış olduğunu görünce hemen koşarak diğer öğrencilere haber vermeye gider. Luka 23. bölüm 55. ayette, 24. bölüm 9. ayette ve Yuhanna 20. bölüm 1 ve 2. ayetlerde bunu görürüz. Yakup'un ve Yose'nin annesi Meryem mezara biraz daha yaklaşınca Rabbin bir meleğiyle karşılaşır. Matta 28. bölüm 2. ayette. Sonra geri dönerek baharatları taşıyan diğer kadınların yanına gider. Bu arada Mecdelli Meryem tarafından uyarılan Petrus ile Yuhanna mezara varırlar, içeriye bakıp geri giderler. Yuhanna 20. bölüm 3 ila 10. ayetler arasında ise bunu görmekteyiz. Sonra Mecdelli Meryem mezara geri döner. Orada iki meleği sonra İsa Mesih'i görür. Yuhanna 20. bölüm 11 ila 18. ayetlerde de bunu görürüz. Ve İsa'nın kendisine söylendiği gibi öğrencilere haber vermeye gider. Bu arada baharatları taşıyan kadınlarla buluşan Yakup'la Yose'nin annesi Meryem diğer kadınlarla beraber mezara gelir ve orada iki meleği görür. Luka 24. bölüm 4 ve 5. ayetlerde. Aynı zamanda Markos 16. bölüm 5. ayette de bunu görmek mümkündür. Melekler İsa'nın dirildiği haberini onlara da söylerler ve onlar da diğer öğrencileri aramaya giderken İsa'yla Matta 28. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında karşılaşırlar. Mecdelli Meryem, Rab İsa'nın kendisinden 7 cin kovduğu kadındı. Bazı yorumcular bu Meryem'in saçlarıyla Rab İsa'nın ayaklarını silen günahkar kadın olduğu düşüncesindedirler. Ancak bu kanıtlanması mümkün olmayan bir varsayımdan öte bir şey değildir. Sanımca Meryem soylu bir kişiliğe sahipti. Kendisini iyileştirdiği için Rab'be sürekli minnettar olmalıydı. Mezara gidip İsa'nın cesedini orada göremeyince bunu hemen Yuhanna ile Petrus'a bildirmek için onların bulunduğu yere koştu. Yuhanna 20. bölüm 2. ayette koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. Rabbi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz dedi. Burada sözü edilen İsa'nın sevdiği diğer öğrenci Yuhanna'dır. Yuhanna kendi adını vermektense her defasında kendisini genellikle bu şekilde tanıtmayı yeğlemektedir. Öte yandan Yahuda İskariot'un dışında kalan diğer öğrencilerin herhangi bir tanesi de bu aynı tanımlamayı kendisi için rahatlıkla yapabilirdi. Bunu siz de kendiniz için kullanabilirsiniz. İncil'de Yahuda mektubunun 21. ayetinde şu sözler yazılıdır. Sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan Rabbimiz İsa Mesih'in merhametini bekleyerek kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun. Evet, kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun çünkü O'nun sizi sevdiğini bilirsiniz. Onun sizi sevmesine engel olamazsınız. Yuhanna'nın kendisi için dediği gibi. Sizler de aynı şeyi söyleyerek kendiniz için ben de İsa'nın sevdiği bir öğrencisiyim diyebilirsiniz. Burada Simon Petrus'u da Yuhanna'yı bir arada görüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki Yuhanna onu yanına kabul etmişti. Petrus'un İsa'yı inkar ettiğini duyan diğer öğrenciler onu belki de aralarından çıkarmışlardı. Ama hamdolsun bir dosta en çok ihtiyaç duyduğu bir anda Petrus'u Yuhanna geri çevirmemişti. Gök gürültüsü oğlu adıyla bilinen Yuhanna bundan böyle sevgi elçisi olacaktı. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Mecdalli Meryem İsa'nın ölümden dirileceğini hiç beklemiyordu. Ona göre İsa'nın cesedini mezardan birileri çalıp götürmüştü. Yahudi din adamlarının daha sonra İsa'nın öğrencilerini İsa'nın cesedini çalmakla suçlamaları ilginç bir gelişme olarak karşımıza çıkacaktır. Burada Mecdalli Meryem'in İsa'nın cesedini Yahudi din adamlarının çalmış olabileceğini düşünmesi de çok ilginçtir. İsa Mesih'in dirildiği haberi o ilk pazar günü kulaktan kulağa yayılırken Yahudi din adamları İsa'nın cesedini ellerinde bulundurup onun dirilmediğini kanıtlayabilmek için neler neler vermezlerdi. Bir düşünelim. Yuhanna 20. bölüm 3 ve 4. ayetlerde bunun üzerine Petrus da öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı diye yazıyor. Yuhanna ile Simon Petrus İsa'nın ölümden dirilmesini beklemiyorlardı. Bu nedenle Mecdalli Meryem'in alacakaranlıkta pek iyi görememiş olabileceğini düşündüler. Meryem mezarın girişindeki taşın yuvarlandığını görmüş ve korkarak kaçmıştı. Belki de mezarları karıştırmışlardı. Böylece mezarlığa gittiler. Sevgili dostum, yaşayan bir kimseyi mezarlıkta bulamazsınız. Bunlar yaşayan bir kişiyi arayacaklarını hiç beklemiyorlardı. Mezara vardıklarında İsa'yı diri olarak göreceklerini akıllarının ucundan dahi geçirmiyorlardı. Mezara vardıklarında İsa Mesih'in cesedini göreceklerini düşünmekteydiler. Buradaki öteki öğrenci Yuhanna'dır. Simon Petrus'tan daha genç olduğundan mezara Petrus'tan önce varmıştı. Kilise geleneklerinde söylendiği gibi Yuhanna'nın İsa'nın öğrencilerinin en genci olabileceği buradaki sözlerle doğrulanmaktadır. Bence Petrus ile Yuhanna arasında oldukça büyük bir yaş farkı vardı. Yuhanna bu dönemde belki de 18-19 yaşlarında olmuş olabilirdi. Yuhanna 20. bölüm 5. ayette eğilip içeri baktı. Keten bezleri orada serili gördü ama içeri girmedi diye yazıyor. Yuhanna'nın gördükleri onu İsa Mesih'in ölümden dirildiğine inandırmaya yetmişti. Mezara Petrus'tan daha önce varmakla birlikte hürmet ve belki biraz korkaklık nedeniyle içeri girmemişti. Ama başını mezar taşının yuvarlanmış olduğu o küçük girişten içeriye uzatarak içerideki keten bezlerini görmüştü. Görmüş olduğu bu belgeler onu inandırmaya yetmişti. Tanrı'nın böylesine basit şeyleri dahi kullanarak insanların yüreğinde İman yaratması gerçekten çok ilginçtir. Birisi şöyle demişti, büyük kapıları küçük menteşeler tutar. Yuhanna keten bezlerini orada serili gördü ama beden içinden çoktan çıkıp gitmişti. Yuhanna 20. bölüm 6. ayette ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü diye yazıyor. Sonra mezara Petrus yetişti. Yorgunluktan üfleyip püflüyorduk. Onun için koşmak kolay değildi. Biraz da göbekli ise koşmak onun için çok zor olmalıydı. Petrus mezara gelir gelmez hemen içeriye girdi. İsa'nın bedenini ve başını sarmış olan keten bezlerini o da yerde serili olarak gördü. Anımsayacaksınız İsa'nın bedenini cuma günü geç saatlerde Nikodim ile Yusuf kefenlemişlerdir. Ve kefenin içini çeşitli mühür ve baharatlarla doldurarak bir anlamda kefeni mühürlemişlerdi. Şimdi nasıl oluyor da sarılan bu keten bezleri açılmadan, darmadağın olmadan olduğu gibi yerde serili durabiliyorlardı? Sevgili dostum, İsa Mesih mezardan tıpkı bir tohumun topraktan çıkışı gibi çıkmıştır. Hatırlarsanız İsa Mesih buğday tanesi ölmedikçe toprağın içinde yalnız kalacağını söylemişti. Ama öldüğü zaman bunun içinden yeni bir sürgün çıkacağını belirtmişti. Ama eski kabuk hala toprağın içerisinde gömülüdür. İşte mezarda kalan keten bezleri de öyleydi. İsa onların içindeydi ama artık ölümden dirilmiş olduğundan bu kabukların içerisinde değildir. O ölümden dirilmiştir ve bugün de hala yaşamaktadır. Rab İsa Mesih Lazar'ı ölümden dirilttiği zaman Lazar'ın mezardan keten bezlerine sarılı olarak çıktığını anımsayacaksınız. İsa yanındakilerine onu çözün demişti. Lazar mezardan eski mezar kefen bezlerine sarılı olarak eski bedeninde çıkmıştı. Lazar'ın bedeni ölümlü bir bedendi ve bir kez daha ölecekti. Ama İsa Mesih ölümden bir daha asla ölüm görmeyecek olan yepyeni bir bedenle dirilmiştir. İşte İsa Mesih'in ölümden dirilişi böylesine yüce, eşsiz ve çarpıcı olmuştur. Yuhanna 20. bölüm 7 ve 8. ayetlerde peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti diye yazıyor. Tanrı burada Yuhanna'ya belki biraz küçük ama aynı zamanda önemli olan başka bir ayrıntıyı daha belirtiyordu. İsa'nın başına sarılmış olan mendil, bedeni saran kefen bezlerinden ayrı olarak başlı başına başka bir yerde bulunuyordu. Mendil bir baş görünümünü andırıyordu ama içi boştu. Sanımca Petrus'u İsa'nın dirildiğine ikna eden şey buydu. Bu metinde görmek eylemiyle ilgili olarak Grekçe'de 3 ayrı sözcük kullanılmıştır. Ama aslında her biri biraz farklı bir anlam taşır. 5. ayette Yuhanna eğilip içeri baktı ve keten bezleri yerde serili gördü. Yani Yuhanna keten bezlerini yerde görünce onların yerde serili olduğunu anlamıştı. Buradaki sözcük gözlem ve denetleme ile ilgili bir sözcüktür. 6. ayette Petrus içeri girip bakınca yerde duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan mendili gördü. Buradaki görmek eylemi için kullanılan Grekçe sözcük theaomia'dır. Tiyatro sözcüğü de bu sözcükten türemiştir. Yani Petrus yerde duran bezleri ve mendili seyretmişti, yani izlemişti. Sonra 8. ayette Yuhanna içeri girdi, olanları gördü ve iman etti. Buradaki geçen görmek sözcüğü Grekçe'de bilmek, tanımak demektir. Yuhanna İsa Mesih'i henüz diri olarak görmeden dahi onun dirilmiş olduğunu bilmiş ve dirildiğine iman etmişti. Yuhanna 20. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler diye yazmaktadır. Yuhanna burada bize ilginç bir şey anlatıyor. Bu insanlar İsa onlara ölümden dirileceğini defalarca söylemiş olmasına rağmen ve eski antlaşma peygamberleri bu olayla ilgili olarak birçok kehanette bulundukları halde İsa Mesih'in ölümden dirileceğini anlamamışlardı. Bugün de bizlerin eski antlaşma yazılarını anlayabilmemiz için yeni antlaşmayı bir el lambası olarak kullanmamız gerekmektedir. Eski antlaşmanın yeterince okunmaması ve anlaşılamamasının bir nedeni bunu yorumlarken yeni antlaşmayı yeterince kullanmayışımızdır. Bugün kutsal yazıları sürekli olarak okuyup hala bazı kesimleri anlamayan birçok imanlı var. Sanımca bunun iki nedeni bulunmaktadır. Bir tanesi bir ayeti veya bir bölümü birçok defa okuyabilir, her okuyuşumuzda daha önce hiç görmediğimiz bazı ruhsal gerçekleri görebiliriz. Bizler kutsal yazıları çalışırken ya da tekrar tekrar okurken kutsal ruh bize her defasında konuyla ilgili olarak yeni bir ışık, yeni bir anlayış verebilir. Öte yandan ben bazı kutsal yazıları anlayabilmemiz için bunları şahsen tecrübe etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yaşamda karşılaştığımız zorluklar, sıkıntılar ve deneyimler bu tür ayetlerin anlamını anlamamıza yardımcı olurlar. Örneğin Davut peygamber, Rabbin çoban olduğunu söylerken Tanrı'nın çobanınkine benzer ilgi ve sevgisini kendi deneyimine dayanarak biliyordu. Şimdi İsa Mesih'in Meryem'e görünmesine geldik. Öyle anlaşılıyor ki İsa Mesih ölümden dirildikten sonra kendisini ilk olarak Meryem'e göstermişti. İsa Mesih göğe alınmazdan önce kendisini 11 kez göğe alındıktan sonra da 3 kez göstermiştir. Ama metne bakarak İsa Mesih'in görünmelerinin burada belirtilenden çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Hayatın her olayı için bir deyim ya da atasözü bulmak mümkündür. İsa Mesih'in ilkin niçin Meryem'e göründüğünü soranlara Süleyman peygamber şu özdeyişle karşılık vermektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 17. ayette "Beni sevenleri ben de severim, gayretle arayan beni bulur" diye yazar. Meryem İsa Mesih'i aramıştı, hem de çok erken saatlerde aramıştı. Yuhanna 20. bölüm 11 ila 15. ayetlerde Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda duruyordu. Meryem'e Kadın, "Niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbimi almışlar," dedi. "Onu nereye koyduklarını bilmiyorum." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem onu bahçıvan sanarak, "Efendim," dedi, "eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım." Burada yola yine Meryem'in İsa'yı tanımadığı varsayımıyla yola çıkıyoruz. Niçin biliyor musunuz? Çünkü Meryem İsa Mesih'in ölümden dirilmiş olabileceğine inanmamaktadır. Zekeriya'nın durumunda olduğu gibi imansızlık hem kör hem de sağırdır. Tamam, Meryem Rab İsa'yı seviyordu ama sevgisinin yanı sıra iman da olmalıydı. Meryem hem İsa'yı sevdiği gibi hem de iman etmediği için ağlıyordu. Diriliş bedeni normal bedenden ne kadar farklıdır bilmiyorum. Ama Meryem'in İsa'yı tanımayacak ölçüde farklı bir beden olduğunu zannetmiyorum. Bence Meryem bu üzüntüsü içerisinde tüm olayı sadece tek taraflı değerlendiriyordu. Her ne kadar Rabbin iki meleğini gördüyse de bunun onun dikkatini İsa'nın diriliş gerçeğine şu veya bu ölçüde çektiğini hiç görmüyoruz. Melekler Meryem'e bir soru sordular. Bu sorunun cevabını bilmediklerinden değil ama Meryem'de küçük bir iman kıvılcımı oluşturmak için bu soruyu sordular. Ama Meryem'in gözü başka hiçbir şey görmüyordu. Tüm olayı sadece tek taraflı olarak değerlendiriyordu. Meryem'e göre İsa hala ölüydü ve İsa'nın ölüsünü birileri alıp götürmüştü. İsa Mesih'i diri olarak göreceğini aklının ucundan dahi geçirmiyor, böyle bir olasılığı hiç düşünmüyordu. Böylesine yoğun bir imansızlıkta dopdolu olduğundan İsa'yı bile tanıyamıyordu. Yuhanna 20. bölüm 16. ayette İsa ona "Meryem" dedi. O da döndü, İsa'ya İbranice "Rabbuni" dedi. "Rabbuni" öğretmenim demektir. İsa Meryem'e adıyla seslenince Meryem onun sesini hemen tanıdı. Bu İsa Mesih'in sesiydi. Ondan başkası olamazdı. Bizler de bir gün ölüm vadisinden geçtikten sonra Rab her birimizi tıpkı 2000 yıl önce kendisine inananları çağırdığı gibi adıyla çağıracak ve o zaman sonsuz yaşama dirileceğiz. Yuhanna 20. bölüm 17. ayette İsa "Bana dokunma" dedi. "Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum." Rab Meryem'e kendisine dokunmamasını söyledi. Dokunmak sözcüğü Yunanca'da haptomai sözcüğüdür ve anlam olarak tutunmak demektir. İsa daha sonra öğrencilerine kendisine dokunmalarını söyleyecekti. Peki niçin önce dokunmalarını yasakladı da sonra izin verdi? Çünkü bakın Meryem'e şöyle dedi. "Çünkü daha babanın yanına çıkmadım." İşte bu nedenle Meryem henüz İsa'ya dokunmamalıydı. Ama daha sonra İsa babanın yanına çıkacak ve ondan sonra yukarı odada bulunan öğrenciler kendisine dokunabileceklerdi. Peki Rab İsa bu sırada babanın yanına çıktığında ne oldu dersiniz? Ben öyle inanıyorum ki İsa babanın yanına çıktığı zaman dökmüş olduğu kanını babanın huzurunda kefaret olarak arz etmiş. Böylece onun kanı Tanrı'nın hüküm kürsüsünü bugünkü lütuf tahtına çevirmiştir. İşte İsa Mesih'in bu kanı senin ve benim günahlarımız için akmıştır. Sanırım onun kanı onun bizim için ödediği bedelin sonsuz bir tanıklığı olarak sonsuza dek orada kalacaktır. Dikkat ederseniz İsa Mesih Tanrı'yı "benim babam ve sizin babanız, benim tanrım ve sizin tanrınız" sözleriyle tanımlarken bu tanımlamaya büyük özen göstermiştir. Onun babayla olan ilişkisi bizim babayla olan ilişkimizden çok farklıdır. Bizler Rab İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın oğulları olma hakkını kazanırken İsa Mesih üçlü birliğin bir üyesi olarak Tanrı'nın sonsuz oğludur. İsa Mesih bu ayrımı burada özellikle yapmıştır.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Göklerdeki Rabbim, bense dünyadayım. Önünde sessiz kalırım. İsa'm seni çok seviyorum. Sana önünde sessiz kalırım. İsa'm seni çok seviyorum. Yüreğimden bir ezgi getiririm sana. Göklerdeki Rabbim, bense dünyadayım. Önünde sessiz kalırım. İsa'm seni çok seviyorum. Sana hayranım Rabbim, İsa, sana hayranım Rabbim. Önünde sessiz kalırım, İsa.